Ayrım 8, sayfa 95. Seda. Flash TV'deki Ne Çıkarsa Batsın isimli vizaj programı toplumun ne hale geldiğini göstermesi açısından pek öğreticiydi. Herifin bir 17 yaşındaki kuzenini zorla kaçırmış, imam nikahıyla kapatmış, bir başkasından kıskanmış, kızcağızı bıçakla delik deşik ederek öldürmüş, güya ön 4 sene vermişler. Alt tarafı 4 sene yatıp raştan affıyla çıkmış. Çıktıktan sonra evi içine işe girmiş, aynı yerde çalıştığı bir arkadaşıyla tartışmış, tesadüfe bak, belinde ruhsatsız tabancası da varmış, çekmiş vurmuş. Arkadaşı ölmemiş, ameliyat kefeni yırtmış. Ölmediğine göre çok önemli değil tabi. Yaralamadan 4 sene hapis cezası vermişler ama bir daha yapma diyerek cezayı ertelemişler. Belindeki ruhsatsız tabancayı sokağa geri salmışlar. Bu sefer resmi nikahla evlenmiş, resmen evliyken dul bir kadınla yaşamaya başlamış. Evimin tapusunu senin üstüne yapacağım demiş. 2 sene tapu mapu yapmayınca hır çıkmış. Sen misin bağıran? Kapmış baltayı, savurmuş kadını, kafayı ikiye bölmüş. Güya 15 sene vermişler. Alt tarafı 6 sene yatıp çıkmış. Çıktıktan sonra bir başka kanaldaki izdivaç programına katılmış. Böyle pırıl pırıl damat adayı her zaman bulunmaz. Kapanın elinde kalmış. Arabası da bir kadınla evlenmiş. Neyse ki o kadını öldürmemiş. Bir sene sonra boşanmışlar. Talihsizlikler bu adamcağızı bulmuş. Yani şansını yeniden denemek için Ne Çıkarsa Bahtını programına katılmış. Canlı yayında anlattı bunları. Kader kurbanim dedi. Dürüst bir insanım, yalan söyleyemem. Evlenmek, yuva kurmak benim de hakkım. 62 yaşındayım. Şeker hastasıyım, bir su verenim olsun istiyorum dedi. 2 ay sonra normalde insan içine çıkmaması gereken bu herif, Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuk edildi. Seda Sayan gayet güzel sohbet etti. Seyircilere dönüp bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü diye sordu. Kahkahalarla alkışladılar. Sefer Çalınak'ın öldürdüğü kadınlardan birinin oğlu canlı yayına telefonuna bağlandı. Bu adamın televizyona çıkarılmasına rahatsızlık duyuyorum diye tepki gösterdi. Seda Sayan, neden rahatsız oluyorsun ayol diye sorunca da haklı olarak isyan etti. Neden olacak ya? Oradaki adam annemi öldürdü. Normalde pis olması lazım. Televizyon geziyor diye bağırdı. Bu memleketin ne kadar arsızlaştığını, ne kadar yüzsüzleştiğini göstergesidir bu. Utanma, sıkılma, ayıp gibi kavramların tedavülden kalktığının kanıtıdır. Kadın örgütleri Seda Sayan'ın programının yayından kaldırılması için kampanya başlattı. Programın sponsoru Schaefer sponsorluktan çekildi. CHP milletvekili Aylin Nazlıaka Schaefer'ın tavrını tebrik etti. Vay sen misin tebrik eden? Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. Botokslarıyla gündeme gelmiş biri Seda Sayan hakkında konuşamaz. Ben bu ülkeye vergi veriyorum. Senin maaşını ben veriyorum. Bu vekilin şöyle tutkusu var dedi. CHP milletvekili Sabahat Akkiraz Aylin Nazlıaka gibi yapmadı. Hiç polemiğe girmedi. Suçu ve suçluyu övmekten Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma açıldı. Seda Sayan savcıya ifade verdi. Bilirkişi istendi. Bilirkişi söz konusu yayını inceledi. Suç unsuru yok raporu verdi. Neticede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne atıfta bulunarak takipsizlik kararı verdi. Namuslu gazeteciler mahkeme süründürülürken, hapislere tıkılırken, imam nikahlı eşlerini hunharca öldüren herifi sevimli katil diyerek ekranlara çıkarmak, alkışlatmak, yılışık yılışık kahkahalar attırmak basın özgürlüğü, ifade özgürlüğüydü. Şule. Mustafa Kemal'in Merhem-i Kübra, kan deryası diye nitelendirdiği Sakarya Meydan Muharebesi'nde 27. Makine Tüfek Alayı Komutanıydı. Kuvayi Milliye Kahramanı. Kurtuluş Savaşı'nda ayak basmadığı cephe vuruşmadığı mevzi kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi özel oturumda şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Milli mücadelenin gözünü dudaktan ayırmayan evladı Nazım Kafaoğlu. İşte bu cesur adamın torunu. Kızının kızı. O da dedesi gibi Yozgatlı. Babasının tayiniyle Ankara'ya taşındılar Necati Bey İlkokulu. Mimar Kemal Ortaokulu bizzat Atatürk'ün kurduğu Ankara Kız Lisesi'nin ardından 1975 Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çocukluk arkadaşları bilir henüz ortaokuldayken mesleğini seçmişti. Mutlaka avukat olacaktı. Çünkü dedesinin tavsiyesi hatta vasiyetiydi. Ateşten gömleği giyen dedesi onu en çok etkileyen kişinin şekillendiren rol modeliydi. Sık sık minik torununu karşısına alır nasihat ederdi. Hukukçu ol, avukat ol, mağdur insanları hakkını arayan insanlara yardım et. Bu meslek sana bu imkanı verir. Başka ne derdi? İnsan ol, dürüst ol, namuslu ol. Paraya tamah etme. Diploma yetmez. Gazete oku, kitap oku. Türkçeyi güzel kullan. İyi evlat yetiştirmek için kendini iyi yetiştir. Bu şuurla avukat oldum. Stajını Çorum'da yaptı. Niye Ankara değil? Erken evlenmişti. Eşi savcıydı. Görev yeri Çorum'du. Sonra yine eş durumu tayiniyle Denizli'ye gittiler. Kızı dünyaya geldi, Dicle. Milliyetçi hükümet döneminde Muş'a sürüldüler. Büyüklerimizi rahatsız eden, el avucuza sığmayan kadın avukata eş durumundan bedel ödetiliyordu. Muş güya cezaydı. Oysa meslek hayatının en güzel günlerini Muş'ta geçirdi. Hala sevgiyle özlemle anlatıyorum. Savcı eşidir dememişler, hukuktan, insanlıktan asla taviz vermeyen bir idealist kadın avukatı bağırlarına basmışlardı. Oradan Vezir Köprü'ye gönderildiler. Samsun'da avukatlık yaptı. Hayat bazen yağmurludur. Boşandı. Kızı da birlikte Ankara'ya yerleşti. Hayat bu. İlla güneş açar. Şu an soyadını taşıdığı ikinci eşiyle evlendi. Senelerce mücadele, mücadele, mücadele. Siz yeni tanıyorsunuz ama milli mücadele kahramanı torunu olan bu kadın bilgisiyle, yüreğiyle, cesaretiyle Ankara Barosu'nun en dişli avukatlarından biri oldu. Zaman aktı geçti, takvimler 2009'u gösteriyordu. Kızı Dicle'de kendisi gibi avukat olmuştu. Üstüne İngiltere'de master yapmış, İstanbul'da hukuk bürosu açmıştı. Dicle'nin bir arkadaşının kardeşi amiraldi. Ankara'da karargâhta görevliydi. Ortada henüz iddianame bile yokken yandaş medyada linç edilen subaylardan biriydi. Gidişat belliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri yalanlarla infaz ediliyordu. Arkadaşı Dicle'ye geldi. Annenin yardımına ihtiyacımız var. Yaparsa o yapar. Kardeşimin avukat olmasını rica ediyoruz dedi. Kuvayi Milliye Kahramanı'nın torunu aslında iftirasıyla boğuşmaya şöyle böyle başladı. Ve sizinle tanıştırmaktan onur duyuyorum. Kuvayi Milliye Kahramanı'nın torunu cübbesini giyerek tarihte ilk kez Anayasa Mahkemesi'nin önünde adalet nöbeti başlatan avukat Şule Nazlıoğlu Erol'dur. Kumpasla içeri tıkılan 14 subayın savunmasını üstlendim. Biri kahırdan kanser oldu. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunu yaptığı subaylardan biri de Murat'tı, şehit oldu. Son olmalıydı. Bir saniyenin bile insan hayatına ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, çabaları hızlandırmak için giydi cübbesini, Anayasa Mahkemesi'nin önünde adalet nöbetine başladı. Bazen tek bir kişi her şeyi değiştirebilir derler. İşte o tek bir kişi odur. Peki ya dede? Maalesef bu güzel adam adeta ilmik ilmik işlediği torunun avukat olduğunu göremedi. Lisedeyken rahmetli oldu ama Sakarya Meydan Muharebesi'nde çekilmiş fotoğrafı şu anda Şule Nazlıoğlu Erol'un avukatlık bürosunda baş köşede duruyor. Gülümseyerek seyrediyor torunun oradan gururla. Şule Nazlı Erol'un fotoğrafı. Kurmay Albay Murat Özenarp askeri cezaevinde kızı Duru ile oynarken kahrından beyin kanaması geçirdi, şehit oldu. Murat'ın avukatı Şule Nazlı Erol cübbesini giydi tek başına. Anayasa Mahkemesi'nin önünde adalet nöbetine başladı. Çünkü balyoz davası ile alakalı olarak 6 ay önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Karar bir türlü çıkmıyordu. Eğer bu karar çıkmış olsaydı Murat Özenav şu anda yaşıyor olacaktı. Şule Nazlıoğlu Erol işte bu oylamayla isyan etti. Karar çıkana kadar gece gündüz orada bekleyeceğini açıkladı. Tek başına başladı, her şeyi değiştirdi. Adalet nöbetine 10.000'ler katıldı. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Fenerbahçeliler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, İşçi Partisi, CHP, MHP milletvekilleri, çocuğunu, çoluğunu kucaklayıp gelen sıradan vatandaşlar, yurt dışından gelenler oldu. Sanatçıların çoğu korkudan araziye uymuşken tiyatromuzun duayeni Ayten Gökçer geldi, nöbet tuttu. Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak varken eşit subaylarına destek için istifa eden Koremiler Atilla Kezek ve Ergenekon'dan 2 sene yatırılan efsane Bordo Bereli Albay Hulusi Gülbahar oradan hiç ayrılmadı. Adalet nöbeti hakikaten tarihi hadiseydi. Dünyada görülmemiş bir hukuk eylemiydi. Dünya çapında ses getirdi. Anayasa Mahkemesi'nden müjdeli haber çıkana kadar tam 46 gün gece gündüz devam etti. Neticede amacına ulaştı. Esir subayların özgürlüklerine kavuşmasını hızlandırdı. Antalya Barosu'nun Uğur Mumcu Özel Hukuk Ödülü Şule Nazlıoğlu Erol'a verildi. Füsun. Söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil. 10 ay önce Ekmelettin İhsanoğlu Tarabya Oteli'nde oğlunu evlendirdi. Basına kapalı düğünde Ekmelettin Bey sadece bir davetliyi kapıya kadar çıkıp öperek karşıladı. Kimdi o? Beşir Atalay'dı. Çünkü Ekmelettin Bey ile hükümetin arası Mısır yüzünden limoniydi. Buna rağmen Başbakan Yardımcısı onur konu olarak gelmiş, Ekmelettin Bey'i hepten gözden çıkarmadıklarını göstermişti. Peki nikah şahitleri kimdi? Tayyar Altıkulaç ve Zeki Yamani'ydi. Tayyar Altıkulaç eski Diyanet İşleri, Diyanet İşleri Başkanı, AKP kurucusu, AKP milletvekiliydi. Zeki Yamani eski OPEC başkanıydı. Suudi Arabistan Petrol Bakanıydı. Çatalca'nın davetleri arasında CHP'yi temsil eden İlaç için bir kişi bile yoktu. MHP'yi temsil eden bir kişi bile yoktu. Hem nikah şahidi hem onur konu olarak sadece AKP vardı. Zeki Yamani deyince aklıma geldi. 2005'te Çırağan Sarayı'nda kızını evlendirmişti. Sarayın bahçesi suni şelalelerle vaha haline getirilmiş. Masaların arasına palmiyeler yerleştirilmiş. Babil'in asma başları konsepti yaratılmış. Gelinle damada taht kurulmuştu. Türk mezeleri risotto, bonfile ve dondurma ikram edilen yemekte içki servisi yapılmamıştı. Zeytinyağlı yaprak sarması ve parmesanlı risottoyu şerbetle yediler. Hatta Çırağan Sarayı'ndaki bardaklara alkol değdiği için düğünde kullanılan bardaklar dışarıdan sıfır getirilmişti. Tabakların altına eriştiren kağıtta Nur ve İman beldesi Mekke tepelerinden geldik. Sevincimizi açığa vuruyoruz. Osmanoğulları tepelerinde yazıyordu. Bizim yalaka basın Suudi damadın Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini, 5 yaşındayken Kur'an'ı ezberlediğini yazmıştı. Gelin damadın elini öpmüştü. Abdullah Gül'le Hülsa'nın Ekmelettin İhsanoğlu ve eşiyle aynı masaya oturmuşlardı. Abdullah Gül henüz Cumhurbaşkanı olmamışken, Ekmelettin Bey de henüz Cumhurbaşkanı adayı olmamışken. Arap şeyhi düşünmüş taşınmış bunca davetler arasında yan yana oturursa anca bunlar oturur diye düşünmüştü. Zaten pek tatlı bir tesadüf Abdullah Gül ve Ekmelettin İhsanoğlu gibi Zeki Yamani de Exeter'dendi. Zeki Yaman'ın Ekmelettin Bey'in yakın arkadaşı gazeteci Leyla Umar düğün izlerinden aktarırken gelini bebekliğinden beri ikinci bir anne gibi seven Füsun İhsanoğlu masaları dolaşıp ev sahipliği yaptı diye yazmıştı. Ekmelettin Bey'in saçı açık olduğu için laik denilen eşi Füsun Hanım Arap şeyhlerinin 8 çocuğundan birinin manevi annesiydi yani. Tarabi otelindeki düğüne dönersek. Madem ki Ekmelettin Bey Cumhurbaşkanı yapacak kadar yakından tanınır CHP, o halde neden En Mutlu Günü'nde yoktular? İnsan sevdiklerini düğününe çağırmaz mı? AKP başkuşadayken niye davet bile edilmediler? Sadece 10 ay önce aralarında merhaba bile yokken aniden fışkıran bu Ekmelettin Bey sevgisi tuhaf değil mi? Bu badireden kurtulmak için sesimizi kesip yutkunup kayıtsız şartsız destek vermemizi istiyorlar. Elin mecbur, desteklemezsen AKP'nin ekmeğine yağ sürersin demeye getiriyorlar. Oysa Tayyip Erdoğan'ın kötü adam olması Ekmelettin İhsanoğlu'nu iyi adam yapmaz. Kendi seçmenini 40 katır 40 satır açmasına sürükleyen yeni CHP şu sorunun cevabını acilen vermek zorundadır. Esamesi okunmazken Ekmelettin İhsanoğlu ismini kulağınıza kim üfledi? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu'dur dedi. Vatandaşlar internetin başına koştu. Google'dan kim bu diye aramaya başladı. O an Türkiye'deki kazanma oranı sadece %22 idi. Kahire doğumluydu. Türkiye ilk defa 27 yaşında gelmişti. 2004'te AKP'nin desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri olmuş. 2014'te bu görevinden ayrılmış Türkiye Cumhuriyeti'ne talip olmuştu. Babası Mehmet İhsan Efendi müderristi. Cumhuriyet ilan edilmez Türkiye'den ayrılmış Mısır'a gitmişti. Ekmelettin Bey'in babası Mustafa Kemal hakkındaki idam fermanını bizzat kaleme alan, öldürülmesi caizdir, dini vazifedir diyen, elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım diyen, Vahdettin'in Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri'nin en yakın arkadaşıydı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken dua okumuş, sözlerini Fatiha suresiyle bitirmişti. Ekmelettin İhsanoğlu da seçim bildirgesini okumaya Besmele ve Fatiha suresiyle başladı. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Hamdolsun Allah'ımıza, hamdolsun o özünde merhametli, işinde merhametli Rabbimiz. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna değil, doğru yola amin dedi. Ne kadar dindar bir insan olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ekstra hazin tarafı CHP'nin adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na CHP'li olmadığını açıkladı. Tayyip Erdoğan için aile dostum dedi. Kendisinin Demokrat Parti geleneğinden geldiğini izah etti. Turgut Özal'ın yanında çalıştığını anlattı. CHP'nin adayı konuştukça CHP'lerin başından aşağı kaynar sular dökülüyordu. Ekmelettin İhsanoğlu seçilseydi eşi Füsun Hanım First Lady olacaktı. Türban takmadığı için layık deniliyordu. Ekmelettin Bey modern yüz olarak sunuluyordu. Halbuki Füsun Hanım'da CHP ile hiç alakası yoktu. Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin kurucularından koca reis lakaplı Saadettin Bilgiç'in yeğeniydi. Saadettin Bilgiç'in oğlu Süreyya Saadi Bilgiç AKP milletvekiliydi. Cumhurbaşkanı seçiminden 10 ay sonra genel seçim yapıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin Bey MHP milletvekili oldu. Arzuhan 3 Kasım 2002 AKP iktidara geldi. Sakıp Sabancı iş dünyasının duygularını dile getirdi. İkinci özel trenine biniyoruz. Yani bizi AB'ye götürecek trene biniyoruz. Demokrasi kazandı. Türkiye yeniden inşa edilecek. Kavga yok, gürültü yok. Herkes rahat olsun dedi. O gün TÜSİAD Başkanı Efes Pilsen'in sahibi Tuncay Özilhan'dı. Bugün bira neredeyse yasak. Basketbol kulübünün ismi sansürlendi. Pilsen demek bile yasak. Tuncay Özilhan'dan sonra Ömer Sabancı TÜSİAD Başkanı oldu. Polis şiddetini eleştirdi. Başbakan anında cevap verdi. Ben amcasının katillerinin iadesiyle uğraşıyorum. O kalkmış amcasının katillerinin ağzıyla konuşuyor dedi. Hükümetin imam hatipler konusundaki ısrarını eleştirdi. Başbakan anında cevap verdi. Böyle konuşursanız TÜSİAD'a dinsiz derler dedi. Önce terör yardakçılığı, sonra dinsizlikle suçlanan Ömer Sabancı o günden beri ortada görünmüyor. Ömer Sabancı'dan sonra Arzuhan Yalçın, Doğan Yalçın'da TÜSİAD Başkanı oldu. Türkiye vergi rekortmeni aileye tarihte görülmemiş ebatta vergi cezası kesildi. Arzuhan Doğan Yalçındağ'dan sonra Ümit Boyner TÜSİAD Başkanı oldu. İnternet yasağına karşı çıkıp özgürlükleri savunduğu için pornoculukla suçlandı. Yetmez ama evet referandumunda bir taraf olan bertaraf olur diye tehdit edildi. Başbakan miting kürsüsüne çıktı. Cem Boyner'e ait mağazaların boykot edilmesi için çağrı yaptı. Ümit Boyner'den sonra Muharrem Yılmaz TÜSİAD Başkanı oldu. Yolsuzlukları eleştirip hukukun üstünlüğünü savunduğu için bizzat başbakan tarafından vatana ihanetle suçlandı. Şirketi hedef alındı. Havuz medyasında infaz edildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na AKP döneminde en uzun süreli Mustafa Koç üstlendi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü'nün kumpas içeri tıkılmasını eleştirdiği için savcılık tarafından hakkında inceleme başlatıldı. Utanmasa da hapse atacaklardı. Divan Oteli'ni hücrevi ilan ettiler. Tapelerde dinledik. Milgemi alıp kendi adamlarına verdiler. Müfettiş yağdırdılar. TÜPRAŞ'a ceza üstüne ceza kestiler. Kod adı Ananas filan diye. Pensilvanya'ya bağladılar. AB'ye fersah fersah uzağız. Hukuk mahvedildi. Basın özgürlüğü yok edildi. Demokrasimizde diktatörlük deniyor. TSK felç edildi. Türkiye bölünüyor. Çünkü maalesef patronlar adına havai fişek fırlatan ve ikinci özel trenine biniyoruz diyen rahmetli Sakıp Ağa bu tespitte bulunurken hem TÜSİAD hem Türkiye adına hayati hata yapmıştı. Özel treni değildi bu. Olsa olsa gece yarısı ekspresiydi. Arzuhan Doğan Yalçın'dan fotoğrafı. Aydın Doğan'ın en büyük kızı Arzuhan Doğan Yalçın da TÜSİAD'ın ilk kadın başkanıydı. İş adamlarının başkanı kadın olmuştu. Çünkü 1971 senesinde Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni kurarlarken kadınların da iş dünyasında işveren seviyesine yükselebileceğini tahmin etmişlerdi. İş kadınlarını hiç hesaba katmamışlar, iş adamları demişlerdi. Arzuhan Doğan Yalçın da başkan seçilince iş adamı kelimesinden kurtulmayı düşündüler. TÜSİAD uygun olsun diye Türk iş dünyasının sesi veya Türk iş dünyası sanayicileri gibi alternatif isimler tartıştılar. Ama baktılar ki olacak gibi değil, vazgeçtiler, aynen bıraktılar. Arzuhan Doğan Yalçın da babası Aydın Doğan'a kesilen tarihi vergi cezasından sonra süresi dolmadan TÜSİAD başkanından ayrıldı. Tayyip Erdoğan Akiller heyetine katıldı. Ancak babasına yönelik öfkeyi frenleyemedi. Tayyip Erdoğan kendisinin hapse girdiği dönemlerde Hürriyet gazetesinde atılan manşetleri asla unutmuyordu. Aydın Doğan ağzıyla kuş tutsa Tayyip Erdoğan'a yaranamazdı. 2015 itibariyle yandaş gazeteler Aydın Doğan'a PKK destekçisi diyordu. Yalan manşetlerle linç ediyordu. Yukarıdaki Arzuhan başlıklı yazıya kaldığı yerden devam edecek olursak, Tayyip Erdoğan tarafından vatan haini ilan edilen Muharrem Yılmaz istifa etti. TÜSİAD Başkanlığı'na Haluk Dinçer seçildi. Birkaç ay sorunsuz idare etti. Sonra Hürriyet'e konuştu. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD'ın muhatabı Cumhurbaşkanı değildir, başbakandır deme gafletinde bulundu. Vay sen misin bunu diyen Tayyip Erdoğan küstü. Madem muhatap biz değiliz, bundan sonraki davetlerine katılacak bir muhatap bulurlar dedi. Yandaş medya Haluk Dinçer'i yerden yere vurdu. Paralelci ilan etti. İmar yolsuzluğu yaptığını filan yazdılar. Haluk Dinçer 6 ay dayanabildi. Koltuğunu Cansel Başaran Simes'e bıraktı. TÜSİAD'ın 3. kadın başkanı Simes 2015 itibariyle kazasız belasız oturuyordu. Sezen. Özgürlük şarkıları söyleyen hümanist sanatçımız Sezen Aksu hapse tıkılmamı talep etti. Niye derseniz. Sezen Aksu açılım süreciyle alakalı olarak Tayyip Erdoğan telefonla aramış ve Annemle babamla konuştum. Canı gönülden destekliyoruz. Elimden geleni yapmaya hazırım. Annem babam bu sürecin karşısında duranları iki canlı lekeli kabul ediyorlar. Ben de öyle görüyorum demişti. Sezen Aksu'nun baba vurgusu önemliydi. Çünkü Sezen Aksu'nun babası Fethullah Gülen cemaatinin en önemli okulu İzmir Yamanlar Koleji'nin kurucu müdürüydü. Gel zaman git zaman 17-25 Aralık patladı. Yolsuzluklar fışkırdı. AKP ile cemaatin arası bozuldu. Tayyip Erdoğan düne kadar öve ve bitiremediği cemaati haşhaşı terörist ilan etti. İnlerine geleceğiz filan dedi. O arada Berkin öldü. Sezen Aksu kişisel internet sitesine mektup yazdı. Mahkeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan vicdan tutulması Berkin'i de aldı. Namuslu insanlar var bu dünyada. İlla ki kazanacaklar dedi. Ben de oturdum bu iki açıklamayı alt alta koyarak Firuze başlıklı yazımı yazdım. Cemaatle AKP can kuşen yetmez ama evetti. AKP'nin karşısında olanlar iki cihanda lekeliydi. Cemaatle AKP düşmanken Tayyip Erdoğan güç zehirlenmesi ve vicdan tutulması yaşayan muhakeme yeteneğini kaybetmiş biriydi. Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanlar namussuz insanlardı dedim. Vay sen misin diyen. Sezen Aksu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. 5 sene hapse atılmamı istedi. Yanlış okumadınız 5 sene. Ne kadar büyük bir suç işlediğimi kanıtlamak için de Kadir Has Üniversitesi'nden bir profesörün hukuki görüşünü şikayet dilekçesine eklemişti. Neyse ki Kadir Has Üniversitesi'nin profesörü karar vermiyor bu işlere. Cumhuriyet Savcısı karar veriyor. Hayata senden benden diye bakmayan hukuk penceresinden bakan namuslu savcılar var bu ülkede. İnceledi, elinin tersiyle itti. Dava bile açılmasına gerek görmeden reddetti. Kapı gibi, ders gibi gerekçe yazdı. Yargıtay'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çarpıcı örnekler vererek basın özgürlüğüne vurgu yaptı. Özetle söz konusu yazıda suç unsuru yok dedi. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Sezen Aksu şikayet dilekçesinde tarihi bir yalanlamada bulundu. Söylemediği sözleri kendisi tarafından söylenmiş gibi yazdım öne sürdü. Referandumun karşısında duranları iki cihanda lekeli olarak nitelendirdiği yönünde tamamen gerçek dışı bir iddiada bulunduğumu öne sürdü. İki cihanda lekeli dediği yönündeki iddiamın hiçbir veri ve bilgiye dayanmadığını öne sürdü. Yani dedi ki iki cihanda lekeli demedim. Yılmaz Özdil yalan yazıyor, iftira atıyor. Halbuki bunu diyen ben değilim. Sabah gazetesi. 19 Ağustos 2009'da manşet yaptı. Alt başlığında aynen şu yazıyordu. Erdoğan'ı telefonla arayan Sezen Aksu bu sürece karşı duranlar iki cihanda lekeli dedi. Sabah gazetesi kimin? Üstelik Sezen Aksu sabahın bu manşetini yalanlamadı. Dikkatini çeker. Bu manşet dün atılmadı. T 2009'da 5 sene önce atıldı. Sezen Aksu iki cihanda lekeli dediğini 5 senedir yalanlamadı. Bu 5 sene boyunca Hıncal Uluç'tan Ertuğrul Özkök'e, Fatih Altaylı'dan Bekir Coşkun'a neredeyse bu konuyla alakalı yazmayan kalmadı. Hürriyet'ten Yeni Şafak'a, Cumhuriyet'ten Zaman'a, Sözcü'den Bugün'e, Aydınlık'tan Star'a, tüm gazetelerde, CNN Türk, NTV, Habertürk, Samanyolu hepsinde haber oldu. Tartışma programlarına konu edildi. Google'a girip iki cihanda lekeliyi ararsanız 141 bin defa haber yapıldığını görürsünüz. Sezen Aksu'dan gık çıkmadı. Şimdi savcıya diyor ki iki cihanda lekeli demedin tamamen gerçek dışı. Aslında bakarsanız Sezen Aksu'nun bunu illa savcıya şikayet etmesine gerek yoktu. Bana veya herhangi bir gazeteciye söyleseydi zaten yazardık. Çünkü iki cihanda lekeli demediyse büyük haberdir. İki cihanda lekeli dememesine rağmen sanki demiş gibi Sabah gazetesi tarafından manşet yapıldıysa bu daha büyük haberdir. Açılımı desteklemekle açılıma karşı çıkanları lekeli demek arasında dağlar kadar fark vardır. Ve 5 sene boyunca susup 5 sene sonra kamuoyuna açıklamadan savcılık şikayetini yalanlamak maalesef çok daha büyük haberdir. Elbette hukuka karşı boynumuz kıldan incedir. Eşeklik yap desek bedelini öderiz. Gerekirse sırf Sezen Aksu'nun hatırı için yatarız, canı sağ olsun. Ama özgürlük şarkıları söyleyen humanist sanatçılarımız bile artık gazetecilerin hapse girmesini talep ediyorsa hakikaten ağla Firuze, ağla. Sayfanın bir bölümünde Sezen Aksu'nun fotoğrafı. Sezen Aksu hepimizin Sezen'iydi. 2002'den sonra Aksu oldu. AKP destekçisi oldu. Yetmez ama evetçi oldu. Açılımcı oldu. Tayyip Erdoğan'a şakşak derken çok iyiydi. Pek seviliyordu. Yandaş medyada yere göğe sığdırılamıyordu. Ama türban konusunda bizi örteceğinize nefsinizi örtün deyince aniden AKP yandaşların hedefi oldu. Takvim gazetesi kart serçe manşeti attı. Akit gazetesi küstah sanatçı bozuntusu dedi. Yandaş televizyonlarda başörtüsüne küfür ettiği bile söylendi. Böylece AKP destekçisi Sezen Aksu da AKP'nin ileri demokrasisiyle tanışmış oldu. Hayrünnisa. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandığında fitre 5 liraydı. Dindar Cumhurbaşkanı görev yaptı 7 sene zarfında 750 milyon liracık harcadı. Çankaya Köşkü'nün sırf bu seneki bütçesi 169 milyon liracıktı. Günlüğü 463 bin liraya geliyordu. Her gün 463 bin lira. Bir ara mesele oldu. Çok para harcıyor bu denildi. Şak Cumhurbaşkanlığı araştırma yapıldı. Görev süremizin ilk 6 ayında iddia edildiği gibi çok masraf yapılmadı. Sadece 20 milyon 196 bin YTL harcama yapıldı denildi. Yani yeni parayla 20 milyon lira, eski parayla 20 trilyon lira diyeceklerine 20.196 bin denilmişti. Abrakadabranın böylesi görülmemişti. Dindar Cumhurbaşkanımız Bismillah ilk icraat kızını evlendirdi. İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeki mütevazi düğüne 3000 davetli katıldı. 6000 polis nöbet tuttu. Şarkıcı Kıraç özel beste yaptı. Nikah sırasında o çalındı. Tavandan ışık şelaleleri döküldü. Takılar desen deri şovun hazırladığı torbalarla toplandı. Dindar Cumhurbaşkanımızın oğlu bizim gibi geri zekalı değil. Akıllı çocuk. 14 yaşında sigortalı oldu. Ankara Ticaret Odası'na kaydını yaptırdı. Henüz 15 yaşındayken ticaret hayatına atıldı. Bardakta mısır işine girdi. Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yer açtı. Dindar Cumhurbaşkanımız oğlum Bill Gates'i örnek alıyor. Finansörü annesi dedi. Bill Gates'i Mısır toptancısı zanneden sayın ahalimiz alkışladı. Bu akıllı çocuk geçenlerde ABD'de diploma aldı. Mezuniyet törenine giden Dindar Cumhurbaşkanımız geceliği 14 bin lira olan otelde kaldı. 4 gece kaldı. Fatura 56 bin lira çıktı. Ama merak etmeyin, kahvaltı dahildi. Dindar Cumhurbaşkanımız George Clooney'in ikizi gibiydi. Hani belki merak ediyorsunuzdur ilk defa kim benzetmişti diye. Yalaka medyamızın günahı yoktu. Köprü, tünel, boru hattı ihalelerini kovalayan İtalyanların işiydi. Tarihte ilk defa İtalyan dergisi Panorama, Boğaz'ın George Clooney başlığıyla tanıtmıştı. Allah bereket versin, acayip malı götürdüler Türkiye'den. Bilal İngiliz basını Tayyip Erdoğan'ı Sean Connery'e benzetti ama artık çok geçti. Dindar Cumhurbaşkanımızın babasını yılın ahisi seçtiler. Adamcağız 62 yıldır tornacıydı, seçmemişlerdi. Oğlu Cumhurbaşkanı oldu, şırrak yılın ahisi seçtiler. Dindar Cumhurbaşkanımızın eşi First Lady'miz Dolmabahçe Sarayı'nı gezerken padişahların kullandığı koltuk sehpa gibi 35 parça tarihi eseri beğendi, fotoğraflarını çektirdi. Çankaya Köşkü'ne gönderilmelerini istedi, hır çıktı. Orası mobilya mağazası değil müze denildi. İyi ki Topkapı'yı gezmedi, Kaşıkçı Elmas'ını da isteyebilirdi denildi. First Lady'miz kırıldı, küstü. Haklı tabi. Hakikaten yaranılmıyorum millete yani. Tarihi eserleri transferinden vazgeçildi. Halbuki First Lady'mizin tadilat krizi sırasında Dindar Cumhurbaşkanımızın genel sekreteri bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek izah etmişti. Ömer Seyfettin'in pembe jilik haftalığından örnek vermiş, bu tür tadilatların psikolojik etkisi olduğunu, masraf olarak görülmemesi gerektiğini, devletimizin büyüklüğüne yakıştığını söylemişti. Helal hoş olsun, bu mantıklı izahat benim içime sinmişti. İncili kaftan filan deyince aklıma geldi. Varlığıyla onur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, kendisine hediye edilen 1243 parça hediyenin 1243'ünü de Çankaya'da bıraktı. Kolyeye doldurup evine götürmedi. Dindar Cumhurbaşkanımıza neler neler hediye edildiyse meçhul. Dindar Cumhurbaşkanımız 72 ayrı ülkeye 114 defa yurt dışına gitti. Devletimiz için kendini hırpaladı. New York Central Park'ta yürüdü. Sokak ressamına portresini çizdirdi. Gabon sahillerinde çıplak ayakla dolaşıp resmi temaslarda bulunurken balıkçı Ayo Nuvavor'la sohbet etti. Kenya'da safariye çıktı. Zürafa fotoğrafı çekti. First Lady'miz çıtaları sevdi. Boston'da Hermes'ten alışveriş yaptı. Washington'da Cafe Milano'da ıstakozlu makarna yedi. Tabağa 45 dolar çıktı. İstakozlu makarna haberini basına sızdıran Türk garson derhal işinden atıldı. Ve Tayyip Erdoğan adaylığı açıklandı. Fitre 10 lira. Bana sorarsanız asrın liderimiz Dindar Cumhurbaşkanımız aratmaz. Hatta 5 basar. 2023'te su içinde 15 lira olur. Yaşadı gene yani garibanlar. Cümleten hayırlı dindarlar. Hayrünnisa Gül'ün Siyah beyaz fotoğrafı. Türbanlı fotoğrafı. 1965'te dünyaya gelen Hayri Nisa Gül, Çembertaş Kız Lisesi'nde öğrenciyken 1980'de henüz 15 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük olan Abdullah Gül ile evlendi. 1990'da liseyi dışarıdan bitirerek Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatını kazandı. Ancak illa türbanlı fotoğraf verdiği için kaydı yapılmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtı, Türkiye'yi şikayet etti. O sırada eşi Abdullah, Fazilet Partisi milletvekiliydi. Aynı Abdullah 2002'de Başbakan, 2003'te Dışişleri Bakanı oldu. Hayri Nisa Hanım'ın 2004'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davayı geri çekti. Eşi başbakanken davamı şimdi geri çekersem makam mevki için geri çekti demezler mi demişti. Davasını geri çekerken eşin Dışişleri Bakanı olunca hem davacı hem davalı konumuna düştüm. O yüzden geri çektim dedi. Geri çekmediğinde onurlu kadın yakışanı yaptı denilerek alkışlanmıştı. Geri çektiğinde onurlu kadın yakışanı yaptı denilerek alkışlandı. Bugün gene davası eminim onurlu kadın yakışanı yaptı diye alkışlanır. Neyse. Daima yalanlandı, hep inkar edildi ama Emine Erdoğan'la arası limonuydu. Tayyip Erdoğan hep birinci adam, Abdullah Gül hep ikinci adamdı ama kaderin cilvesi Abdullah Gül daha önce başbakan oldu, daha önce cumhurbaşkanı oldu. Ankara'da kulaktan kulağa konuşulan ama asla seslendirilmeyen dedikoduya göre Hayri Nisa Hanım, Emine Hanım'dan önce First Lady olması Emine Hanım'ın havasını bozmuş. Hayri Nisa Hanım havaya sokmuştu. Protokol gereği mecbur kalmazlarsa bir araya gelmiyorlardı. Emine Hanım çeşitli mazeretler ileri sürerek Hayri Nisa Hanım'ı ev sahibi pozisyonda olduğu davetlere katılmıyordu. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu defa Hayri Nisa Hanım çeşitli mazeretlerle gelmemeye başladı. Ayrımın sonu.